Sayfa 138. 12. ayrım. Allah kahretsin, çıkarın beni buradan diye bağırdım. Kilitli odaya sokamazsınız beni. Bende kapalı alan korkusu var. Orospu çocukları, çıkarın beni buradan. Derin nefes alıp kendimi toparlamaya çalıştım ama sağa sola baktıkça oda bir kapan gibi üstüme kapanmaya başladı. Paniğe kapıldım bir anda. Sanki bir mezara konmuştum. Nefes alamıyordum. Farkında olmadan ağlamaya başladım. Saçlarım diken diken olmuştu. Elektrik verseler bundan çok daha az işkence çekerdim. Kapıyı yumruklamaya başladım yine. Çıkarın beni buradan diye bağırdım. Yalvarırım, çıkarın beni buradan. Bir süre sonra akşam odaya gelen hasta bakıcı kadın kapıda belirdi. Sus işareti yapıp kapıya doğru yaklaşmamı istedi. Buradan çıkmak istiyorsan biraz sessiz olacaksın dedi. Anlamadım diye bağırdım. Nasıl çıkacağım buradan? Geberiyorum burada. Şşş, 10 dakika sessiz dur. Ondan sonra hemşire hanım çıkabilir miyim lütfen diye rica et. Hemşire hanım sakinleştiğini görürse seni bu odadan çıkarır. Yoksa sabaha kadar kalırsın. Tamam. Sen gitmesen olur mu burada kalsan? Hayır, gitmem lazım. Gözlerini kapat. Başka yerde olduğunu düşün. Tamam. Gözlerimi kapattım. Hiçbir şey düşünemedim. Nasıl düşünebilirdim ki? Beynim durmuştu. Sadece kalp atışlarımın sesini dinledim. Zaman geçmiyordu. Bir saniye bile geçmiyordu. Sanki çiviyle çekiyorlardı her saniyeyi kafama. Başımı ellerimin arasına aldım. Hemşire hanım dedim. Lütfen çıkabilir miyim? Cevap gelmedi. Yine gözlerimi kapattım. Hemşire hanım diye seslendim yeniden. Lütfen çıkarabilir miyim acaba? Sakinim ben. Hemşire geldi. Lombozdan baktı. Yüzündeki katı ifade bir an yumuşar gibi oldu. Sonra yine eski haline döndü. Hayır dedi. Çıkamazsın. Çıkamaz mıyım? Allah belanı versin. Çıkar beni buradan. Boğuluyorum, boğuluyorum. Yine sağa sola vurmaya başladım. Yumruklarımla yerleri dövüyor, tırnaklıyordum. Yerdeki minderin ucunun kırıldığını gördüm. Bütün gücümle minderi çekiştirmeye başladım. Altında beton vardı. Ölüyordum zaten. Daha çabuk bir ölüm için kafamı betona vurmaya başladım. Gözlerimden ve yanaklarımdan aşağı sıcak kan süzülmeye başladı. Odanın kapısı açıldı. Hasta bakıcılar içeri daldı. Üstlerine saldırdım. Kolumdan bacağımdan tutup çıkardılar beni. Kapılar açıldı, kapılar kapandı. Merdivenlerden yukarı çıkıyorduk. Yukarıda kilitli bir odanın önünde durduk. Hala çırpınıyordum. Biri elindeki anahtar destesiyle odanın kapısını açtı. Bir yatağın üstüne yatırdılar beni. Kollarımı iki yana gerip kemere benzeyen bir şeyle bağladılar. Ayaklarımı da bağladılar. Çırpınmaya devam ediyordum. İyice sıktılar kemerleri. Ortada belden de bağlanan bir kemer vardı. Onu da taktılar. Hareket edemez oldum. Hasta bakıcı alnındaki teri silip gülümsedi. Şimdi rahatladın mı diye sordu. Orospu çocuğu dedim. Hemşire elinde bir kapla geldi. Kaşımda açılan bölgeye pansuman yaptıktan sonra kolumu ovmaya başladı. Yüzündeki kayıtsız ifade yerini düşmanca ve alaycı bir ifadeye bırakmıştı. Ne yapıyorsun dedim. Damar yolu açıyorum dedi. Hazır bağlanmışken serumunu da takalım. Sinsi orospu. Çiş rengi serumu koluma taktı. Kıpırtısız yatarken ağır ağır akmaya başladı serum. Damarımdan geçtiği yerleri hissediyordum. Kemerlere bağlanmış yatarken sürekli olarak hayali bir şekilde kolumu bacağımı hareket ettirdiğimi düşünüyordum. Esas sıkıntı da kollarımda bacaklarımda değildi zaten. Tam boğazımdaydı. Beni gırtlağımdan kavramış sıkıyorlardı. Bu işkence yarım saat kadar sürdü. Ardından karanlık bir ormanın derinliklerinde kaybolmuşum gibi tuhaf bir sakinlik çöktü üstüme. Zincirlere bağlandıktan, özgürlüğünü yitirdikten sonra gelen sakinlik, ölüm sakinliği. Serumun sonuna doğru tuvaletim geldi. Tuvalete gitmem lazım dedim hasta bakıcıya. Güldü. Hemşire hanımın kesin talimatı var dedi. Sizi çözemem. Tuvalete gitmem lazım diyorum. Yatağı yap. Sabah vardiyası temizler. Şerefsizler. Kasıklarım gerilmişti. Serum bittiğinde daha fazla tutamadım çişimi. Altıma yaptım. Gülerek seyrettiler karşımda. Sabah ezanları birbirine karışırken odama aldılar beni. Pantolonumu çıkarıp uyudum. Uyandığımda başucumda bir kahvaltı tepsisi vardı. Peynir, zeytin, reçel. Sanki birazdan yeni bir savaşı başlayacakmışım gibi alelacele atıştırdım. Bir hasta bakıcı odaya girip doktorun beni çağırdığını söyledi. Çişli pantolonumu giyip gittim mecburen. Doktorlar karşımda U biçiminde oturmuşlardı. Pantolonumu süzüp nasılsın dediler taşak geçer gibi. Cevap vermedim. Dün gece biraz zorluk çıkarmışsın diye lafa girdi Sezar. Beni burada zorla tutamazsınız dedim. Sezar diğer doktorlara baktı. Ellerini birleştirip şu an içinde bulunduğun koşullarda pek sağlıklı düşünemiyorsun dedi. Hiç duyduğumu bilmiyorum ama delirium tremens diye bir aşama var. Sendeki bütün belirtiler onu gösteriyor. Önce biraz sakinleşmen ve dinlenmen lazım. Delirium falan yok bende. Ben gayet sakinim. Burada kalmak istemiyorum. Ne dediğimi anlamıyor musunuz? Bunları sonra konuşuruz. Bunun dışında bizden istediğin bir şey var mı? Derin bir iç çekip biraz düşündüm. Kız arkadaşıma telefon etmek istiyorum dedim. Kız arkadaşın mı var diye sordu Sezar. Evet dedim. Aramız bize biraz bozuk ama var. Burada olduğumu bilmiyor. Nerede kız arkadaşın? Nerede olacak İstanbul'da? Nevizade'de bir barda çalışıyor. Burada olduğumu öğrenirse gelip beni çıkarabilir. Seni buraya amcan yatırdığı için kız arkadaşın gelip çıkaramaz. Olsun. En azından beni tanıyan biri burada olduğumu öğrenmiş olur. Amcamla konuşur. Allah kahretsin. Amcam kim? Senelerdir konuşmuyoruz. Amcam beni buraya yatırma hakkını nereden alıyor? Polis aramak istiyorum. Avukat istiyorum. Allah belanızı versin. Hasta bakıcı koluma girip odadan dışarı sürükledi beni. Kız arkadaşımı aramak istiyorum diye bağırdım. Telefon hakkın yok dediler en son. Doktor vizitesinden sonra temiz çamaşırla eşofman altı verdiler. Muhtemelen amaçları doktorların karşısına çişli pantolonla çıkarmaktı beni. Öğle yemeğinde pırasayla portakal vardı. Pırasadan iki çatal alıp bıraktım. Tam portakalı yemeği düşünürken yeşil gözlü kız geldi. Elindeki sigarayı salladı. Yemeğini yiyor musun diye sordu. Sigarayı ver dedim. Sigarayı verip tepsiye aldı. Koyu balıkları akıntıya karşı yüzerler dedi. İstersen bugün git havuza bak. Sigarayı yakıp peki dedim. Kız odadan çıkarken bir baksana diye seslendim. Burada sigarayı nereden bulacağız? 2 saatte bir sigara hakkın var dedi. Güvenlik bankosundan veriyorlar. Sigarayı bitirdikten sonra güvenlik bankosuna gittim. Buraya geleli neredeyse bir gün oldu dedim. Sigara haklarımı istiyorum. Güvenlik bir sigara verdi. Bu kadar mı diye sordum. En az 10 sigara daha vermen lazım. Sigara saati 3'te dedi. 3'e kadar başka sigara yok. Bahçeye baktım. Bizim klinikteki şu ayıp, dişsiz kadın, sakat adam, dün kafasını duvara vurup nervyum isteyen adam. Hepsi ağaçların arasına dolanıyordu. Bahçeye çıkmak istiyorum dedim. Bahçeye çıkamazsın, bahçeye...
Yok. Nasıl yok? Onların bahçe izni var, benim yok mu?
Evet. Koyu balıklarına bakıp geleceğim. Ne balığı? Koyu. Akıntıya karşı yüzerler bizim gibi. Bahçe izinlerini doktor veriyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Geri döndüm. Koridordaki banka oturdum. Kavga etmekten yorulmuştum artık. Hem de çok. Başımı ellerimin arasına aldım. Onlara bahçe izni verilip bana verilmemesi içime oturmuştu. Neredeyse ağlayacaktım. Dün gece yumuşak odanın kafasına gelen hasta bakıcı kadın gelip yanıma oturdu. Başımı kaldırdım. İlaçlarını iç dedi. Doktorların, hemşirelerin suyuna git. O zaman bahçe izni de alırsın, telefon etme izni de. Peki dedim. Odama gidip ilaç saatinin gelmesini bekledim. Her insanın gücünün tükendiği bir yer gelir. Benimki de bu kadardı işte. Tımarhanede son ilaçlar akşam 10'da içiliyordu. Ardından yatılıyor, sabah 7'de kalkılıyordu. Tam uykuya dalacağım sırada, önceki gece ortalığı ayağa kaldıran kadın, ''Öldürün beni, gebertin beni'' diye bağırmaya başladı yine. Kalktım. Ağzım dilim kurumuştu. İlaçlardan ve serumdan olsa gerek. Ne kadar su içsem de bir türlü geçmiyordu susuzluğum. Susebiline gidip 2 bardak su içtim. Kapının oradan ''Özkan abi, Özkan abi'' diye bir ses yükseldi. İki hasta bakıcı zayıf bir adam, adamı kollarından tutmuş ayakları havada yanımdan geçirdiler. Adam başını geriye atıyor. ''Özkan abi, Özkan abi'' diye bağırmaya devam ediyordu. ''Sana hakkımı helal etmem Özkan abi.'' Bir süre sonra Özkan abiyi de gördüm. Adamın arkasından kollarını kavuşturmuş, üzgün bakıyordu. Hemşire iğne kabıyla Özkan abinin yanında durdu. ''Merak etmeyin'' dedi. ''Bir süre burada yatıp dinlenmesi onun için daha iyi olacak.'' Odama girdim. Yükselip alçalan aykırışlar bütün gece boyunca sürdü. Farkında olmadan uyumuşum. Gürültüye alışkın değilseniz tımarhanede uyuyamazsınız zaten. Ertesi gün ziyaretçin var dediler. Sosyal odaya gittim. Annemle amcam gelmişti. Annem beni görür görmez ağlamaya başladı. Yanaklarıma, alnıma, omzuma dokundu. Oğlum dedi. Kendine ne yaptın böyle? Kendimi geri çektim. Asıl siz ne yaptınız bana böyle? Diyecektim ama demedim, sustum. Önüme baktım. Amcam elinin dışıyla alnını silip bir ihtiyacın var mı diye sordu. Sigaran var mı dedim. Uzattığı sigarayı yaktım. Paket bende kalabilir mi diye sordum. Paketi alıp cebime attım. Beni buradan çıkaracak mısınız diye sordum. Annemle amcam birbirine baktı. Annem gözlerini sildi serpakla. Bir süre burada kalman gerekiyor dedi amcam. Çok araştırdık burayı. En iyi yer burası olmasa seni buraya getiremezdik. Dişini sık biraz. Kendinde değilsin. Sana iyi gelecek. Sakat adam 3 adım ötemdeki bir sandalyede oturuyordu. Kek yerken ağzından salyaları akıyordu. Ziyaretçisi çenesindeki salyaları sildi. Annem dehşet içinde ona bakıp bana döndü. Her gün ziyaretine geleceğim dedi. Sakın dedim. Sakın bir daha ziyarete gelmeyin. Niye öyle diyorsun evladım?
İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum sizden. Madem beni buraya kapattınız, o zaman burada rahat bırakın. Ayağa kalktım. Sadece bir şey istiyorum dedim. Bana defterle kalem bulun. O günden sonra doktor ve hemşirelerle iyi geçinmeye başladım. İlaçlarla serumları alırken sorun çıkarmadım. Amacım önce telefon hakkımı kazanmak, sonra bahçe iznimi koparmaktı. Bahçe iznimi kopardıktan sonra kaçacaktım. Planım buydu. Tahlil yapmak için kanımı aldılar. Ayrıca iki hasta bakıcı eşliğinde ultrasona gönderdiler. Karaciğerimde yağlanma ve harabiyet varmış. Doktor gözümü korkutmak için hastaneden çıktıktan sonra 6 ay hiç içmeyeceksin, yoksa siroz olursun dedi. Birkaç gün sonra akşam mesaisi biterken Doktor Sezar odama geldi. Elindeki kalemle defteri uzatıp karşıma oturdu. Teşekkür ettim. Ne yazacaksın diye sordu. Hikayemi dedim. O günkü doktor vizitesinde kız arkadaşıma telefon açmak istediğimi söylemiştim yine. Kız arkadaşınla aranız niye bozuldu diye sordu doktor. Eve kapandığım bir dönemde dedim. Beni arayıp sormamasını söyledim. Niçin? Roman yazacaktım o zaman. Onun da regl dönemine denk geldi, çekti gitti. Ondan sonra konuşmadık. Ama burada olduğumu öğrenirse gelir mutlaka. Düşünceli gözlerle bahçeye baktı doktor. Yeni yıl yaklaştığı için kırmızı yeşil balonlarla süslemişlerdi dört yanı. Ağaçları da ışıklandırmışlardı. İnceden kar serpiştirmeye başlamıştı. Yan karın altında rengarenkti bahçe. Kar taneleri bahçeyi aydınlatan lambaların ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Verdikleri ilaçların uyuşturucu etkisiyle iç içe geçen bir etkisi vardı yan karın. Doktor bana döndü. Peki dedi. Yarın telefon açabilirsin. Akşam yemeğinde köfte vardı. Yarısını yiyip yeşil gözlü kızı bekledim. Artık anlaşmıştık. Ben yemeklerin yarısını yiyordum. O da sigara haklarını bana veriyordu. Aklının almadığı şey ise bu kadar yemek yiyip nasıl bu kadar zayıf kaldığıydı. Çünkü sadece benim yemeklerimi yemiyordu. Elinde tepsiyle bir odadan daha çıkarken görmüştüm onu. Tepsiyi aldıktan sonra biraz bekleyip peşine düştüm. Güvenlik bankosunu geçip koridorun öbür ucunda yürümeye başladı. Koridorun sonundan sola saptı. Yemek tepsilerinin konduğu arabayı geri koydu tepsiyi. Odama geri dönerken Şuayb önümü kesti. Bana yalan söyledin dedi. Ne yalanı? İki omzumdan sertçe tuttu. Çok kuvvetli elleri vardı. Çakmağımı sen çaldın dedi. Saçmalama dedim. Al sana kendi çakmağımı vereyim. Daha beter sıkmaya başladı omuzlarımdan. Neredeyse dizlerimin üzerine çökecektim. Sorun o değil dedi. Hayatta en katlanamadığım şey hırsızlıktır. Ben bu yüzden içeride yattım. Yakamdan tutup duvara çarptı iki sefer. Eğer çakmağımı geri vermezsen bu akşam gelip seni öldüreceğim dedi. Hemşireye gidip durumu anlattım. Bu Şuayb'in hastalığı nedir dedim. Hastalar hakkında bilgi veremiyoruz dedi. İyi de beni ölümle tehdit etti. Odanıza geçip yatın. Bir sorun olursa hemşire düğmesine basın. Güvenliğe haber veririm. Klinikte sadece bağımlılar değil, psikiyatrik hastalar da yatıyordu. Yarı yarı yaydı durum. Bu iki grubu bir arada yatırmak için kafayı tırlatmış olmak gerekir. Daha o zamanlar bunu yeni öğreniyordum. Odama gidip pencerenin kenarındaki koltuğun demir ayağını sökmek için yarım saat uğraştım. Yastığımın altına koyup Şuayb'i beklemeye başladım. Gece 10'da son ilaçlarımı içip tek gözüm açık yatmaya başladım. 12'ye doğru kapı açıldı. Demir ayağı kavrayıp yarı doğruldum. Yeşil gözlü kız ayaklarının ucuna basarak odaya girdi. Demir ayağı yastığın altına geri koydum. Bir sigara verdi bana. Yanıma oturdu. Uyumak istemiyorum dedi. Neden dedim. En kötü düşünceler yatarken aklıma geliyor. Birden elimi kavradı, tuttu. Sımsıcaktı elleri. Yüreğime bir sıcaklık aktı. Omuzları titriyordu. O kadar cana yakın ve güzeldi ki onun karşısında soğukkanlılığımı korumakta güçlük çekiyordum. Başını göğsüme yasladı. Elimi omzuna attım. Kollarımda sıcaklığını hissettim. Yepyeni ve sakinleştirici bir duyguydu benim için. Buradan gidelim mi diye sordu. Nereye dedim. Bilmem. İstanbul'dan uzağa. İç çekip bana baktı. Yaşla dolmuş gözleri ışıl ışıldı. Gülümsemesinin ardında acı bir anlam vardı. Şuayb benle gelmiyor dedi. Kafası karışık. Ama sen gelirsin değil mi? Gelirim. Evet gelirsin. Giderken koy balıklarından da iki tane alırız değil mi? Alırız. Plastik kova lazım. Her şeyi ayarlarız. Merak etme. Peki. Birden kalktı. Eğilip yanağımdan öptü. Çıktık odadan. Ne olmuştu şimdi? Tavana bakıp düşündüm. Çıkamadım işin içinden. Düşünceler arasında ilaçların da etkisiyle farkında olmadan uyuyakalmıştım. Omzumda bir el dokununca sıçradım. Şuayb. Zemiri kavradım. Bana bulaşma dedim. Sakın bana bulaşma. Sakin ol kardeşim dedi. Benim ben Şuayb. Dostun Şuayb. Korkma. Bir şey konuşmaya geldim. Konuşabilir miyiz? Konuşalım dedim. Yatağın ucuna oturup ellerini yanaklarına koydu. Sonra bana bakıp gülümsedim. Ferahlamış gibi içini çekti. Demiri bıraktım. Büyük bir sıkıntı vardı ama artık rahatladım dedi. Çakmağını mı buldun diye sordum. Ne çakmağı dedi sanki çok alakasız bir şey sormuşum gibi. Beni dinle. Özannem bana büyü yaptırmıştı. O büyü bu akşam bozuldu. Özannem niçin bana büyü yaptırmıştı biliyor musun? Hayır. Sevdiğimle evlenmemem için. Ama artık bir engel kalmadı. Özannemin büyüsü bozuldu. İşte böyle kardeş. Sırtımdan büyük bir yük kalktı. Artık sevdiğimle evlenebilirim. Çok sevindim. Şuayb kalktı. Yüzündeki mutlu tebessümle iç çekip odadan çıktı. Sabah güvenlik bankosundan kız arkadaşımı aradım. Aradığınız numara artık kullanılmamaktadır dedi kayıt. Elimde telefonu hizesiyle donup kaldım. Denizin dibindeki bir denizaltıda mahsurdum sanki. Ya da bir dağ başında çığ altındaydım. Ne farkı vardı ki şu halimin? Bir tımarhanede yapayalnız kalmıştım. Şu dünyada arayacak hiç kimsem yoktu. Kız arkadaşım vaktinde beni arama diyerek ne büyük bir bencillik ve salaklık ettiğimi düşündüm. Telefonu kapattım. Dişsiz kadın yanıma gelip gülmeye başladı. Lütfen git başımdan dedim. Güvenlik halime acıdı. Fazladan sigara verdi. Odama gittim. Yatağa sırt üstü uzanıp şu dünyada bir parça mutluluk ararken başıma gelenleri düşünüp yavaş yavaş içtim o sigarayı. Kız arkadaşımla çalıştığı barda tanışmıştım. Ortak bir arkadaşımız vardı Vedat diye. O akşam kafası güzeldi. Bizi tanıştırdı sonra da gitti. Barda en son ben kaldım. Çıkıp başka bir yere gittik. Sonraki günlerde de sürdürdük bunu ve sonunda o kaçınılmaz yakınlaşma geldi. Başını yana eğmiş, dudaklarında belirsiz, dalgın bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Kehribar yeşili gözleri pırıl pırıldı. Mutluluktan kaynaklanan bir sakinlik vardı yüzünde. Harbiye'deydi evi. Ne zaman Taksim'e çıksam onda alıyordum soluğu. Kıymetini bilememiştim. Şimdi şu halimi görse mutlaka yanımda olurdu. Unuturdu o anlamsız tartışmamızı. Bir yandan da aklıma Erkut şerefsizi takılıyordu. Bir seferinde bak yanlış anlama abi demişti. Bacımız olur ama Allah için çok güzel kız arkadaşın var. Şimdi Bodrum'a çalışmaya gitmişti. Belki de amacı beni tımarhaneye kapattırıp kız arkadaşımla Bodrum'a gitmekti. O yüzden bütün odalı vereleri çevirmişti. Duvara bir yumruk attım. Gizgide aklıma yatıyordu bu fikir. Bir hasta bakıcı odaya girdi. Doktorun bana bahçe izni verdiğini söyledi. Ellerim cebimde bahçeye çıktım. Günler sonra soğuk ve temiz havayı çektim ciğerlerime. Parke taşlardaki ince kar tabakasına basarak yavaşça soldaki havuza yürüdüm. İçinde rengarenk iri balıklar vardı ama yüzmüyorlardı. Donmuş gibiydiler. Soğuktan olsa gerek. Dibe çökmüşlerdi. Yandaki huzur evinde kalan ihtiyar bir adam bisküvi parçalarını ufalayarak havuza attı. Biraz geri çekil dedi bana. Balıklar şimdi çıkar. Birkaç adım geri çekildim. Balıklar yüzeye çıkıp bisküvi parçalarının çevresine dönmeye başladılar. Birkaç karga konduk havuzun kenarına. Bisküvileri almaya çalıştılar. Bu kargalar fırsatını bulsalar balıkları bile yerler dedi ihtiyar. Uzaklaştım havuzun yanından. 2 gün sonra bahçedeki keşfimi tamamlamıştım. Bizim kliniğin kapısında bir güvenlik vardı. Zürüme göre 2 kişi oluyorlardı. Biri bankoda duruyor, elindeki kartla otomatik kapıyı açıyordu. Diğeri de merdivenlerin üstünden bahçeye bakıyor, bahçede gezenleri göz hapsinde tutuyordu. Onun göz hapsindeyken bahçenin 4 yanını yavaş yavaş gezmiştim. Solda huzur evi, sağda klinikler vardı. Huzur evinin önünde genişçe dikdörtgen bir çardak vardı. İhtiyarlar radyo dinleyip sigara içiyorlardı. Kliniklerin önünde hastalar ve yakınları oluyordu genellikle. Hafta içi olduğunda ciddi bir kalabalık oluşturuyorlardı. Bahçenin 3 yanında yüksek demir kapılarla çevrilmişti. Bir ikisinin üstünde dikenli tel bile vardı. Yan taraflardan kaçmak neredeyse imkansızdı. Bu durumda kaçılacak tek yer olarak ana çıkış kapısı kalıyordu. Ana çıkış kapısından da elini kolunu sallayarak çıkmak mümkün değildi. 2 güvenlik duruyordu kapıda. Biri girenlere, biri de çıkanlara bakıyordu. Üstünde eşofman ve hastane terliğiyle kaçmak çok zordu. Bas bas bağırıyordum ben tımarhaneden geliyorum diye. Kaçmak için kapının yoğun olduğu bir anda güvenliklerin boşluğunu getirip çok hızlı hareket etmek gerekiyordu. Çarşamba günü kaçmayı kararlaştırmıştım. Salı akşam yemeğimin yarısını yeşil gözlü kıza verdim. Şişman hasta bakıcı sarı maskalığını odama getirince de bu yemek hikayesi nedir diye sordum. Senin yemeğini de mi alıyorlar diye sordu. Verme sakın. Kendi yemiyor. Geri koyuyor tepsileri. Biliyorum dedim. Niye? Buradan artan yemekler hayvan barınaklarına gidiyor. Hayvanlar yesin diye koyuyor. Kendi de yemiyor. Kimseye de doğru düzgün yemek yedirmiyor. Kaç sefer uyardık? Pire gibi. Oradan giriyor, buradan çıkıyor. Yine topluyor yemekleri. Hastalığı ne? Eroinman. Burnundan mı ne çekmeye başlamış en son? Ailesi de zengin ama bıkmış artık.
Burayı 5. yatışı. Umutsuz vaka. Düzelmez o artık. Sayfa 150 sonu. 12. ayrım sonu.